Şimdi yöntem yani bu kavramlar birçok kere ele alındıktan sonra bağlantılar kurulduktan sonra yani başka noktalarla bağlantıları kurduktan sonra anlaşılırlıkları artıyor. Yani yöntem konusunu bir seferde kapayıp geçmek, bitirmek şey diye olanaklı değil. Şimdi yöntemle ilgili birçok nokta var. Onları değindik yani daha önce konuştuk. Ama şu an bir başka şey var, bakış açısı var. O da Hegel'in kullandığı yöntemin acaba Hegel'in çalışmaları içinde çalışmalara göre değişen bir durumu var mı? Yani şöyle bir düşünce var. Hegel T'nin görüngü biliminde ayrı bir yöntem uyguladı. Mantık biliminde ayrı bir yöntem. Ya da belki de mantık bilimi yerine daha tam olarak ansiklopedi demek lazım. Yani ansiklopedinin mantık bilimiyle ilişkisi şu aslında gördüğünüz şey. Ansiklopedi, yani çünkü bu bütün ansiklopedi ve mantık bilimi ansiklopedinin ilk bölümü. Şimdi bunlar bir şey ifade etmiyor bu tarzda. Eğer Hegel'in sistemini yeterince yani optimum bir düzeyde incelemediyseniz. Ama bu yani Hegel üzerine çalışanlar bu şeyleri biliyorlar, problemleri biliyorlar ya da bu durumları biliyorlar. Yani bunlar problem olarak da görülebilir, durumlar olarak da görülebilir. Yani Hegel'in sisteminde oturmuş yapılar var. Bu onlardan biri. Yani burada Hegel'in şeyinde, sisteminde, şimdi görüngü bilim üzerinde yoğunlaştığımız için bu önem kazanıyor. Çünkü görüngü bilim bir taraftan şeyde kalıyor, dışarıda kalıyor da hatırlarsınız. Bu bir yöntemsel sorun yaratacak. Yani şeye götüren ansiklopedik dizgeye, şuna şey diyelim, ansiklopedik dizge. Ansiklopedik dizgenin anlamı nedir? Çünkü bu şey değil, bir terika ya da bilmem ne ansiklopedisi gibi bir şey değil. Ondan farkı ne? O ansiklopedilerde, yani çok şey, efendim? Dizgesel. Yani şu ansiklopedik yapı dizgesel. Gerçek olması, efendim?
Alfabetik değil.
Evet, alfabetik. Britannica alfabetik yani orada konuları o ansiklopediyi kullanan birisi gerçekten bir süre sonra şey yapmaya başlıyor. Yani aradığını bulamaz hale geliyor. Çünkü alfabe de onun için yeterli. Ya da her başlığı şeye almıyorlar. Geniş açıklamalar için. Her neyse dizgesel değil Britannica ya da genel olarak ansiklopediler. Burada ayrıca ansiklopedilerde şey var. Görgül içerik var. Buradaki içerik şey değil. Görgül değil. Gerçek dedik. Gerçek ve görgül. Bunları ayırabiliyor olmanız gerekir. Yani Türkçedeki o gerçek sözcüğü hiçbir zaman doğruyla falan karıştırmayın. Olgusalla da çok karıştırmayın. Biraz karıştırın çünkü aynı anlama gelebiliyor. Yani anlamda ya da aynı sözcük tarafından anlatılabiliyorlar. Bir de hakiki makiki falan böyle Arapça yapay kullanım sınırlamaları getirerek iş çözmeye çalışıyorlar. Onu da unutun. Gerçek olan kendini bağlamından söylüyor. Bu bilginin gerçek olması doğru olmasından farklı bir şey. Yani doğru olan her bilginin var olduğunu ya da doğru olan her şeyin var olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da şeylerin doğru olup olmadığını söyleyebilir miyiz? Doğru ve gerçek aynı anlamda kullanılmıyorlar.
Sanki bizim tasarımlarımızın tasarıma evet. Uygun düşmesi gibi bir şey mi? Gerçekse kavramına uygun düşmesini ifade eden bir şey gibi bir fark.
Şimdi burada kavram var. Evet yani ansiklopedik bilginin içeriği kavramsal bilgi ve kavram bağıntıları. Yani dizgenin anlamı o. Kavram bağıntılarının yapısı, bütünü demek. Ve burada Hegel'in burada uyguladığı yöntem acaba şeyle aynı mı? T'nin görüngü biliminde uyguladığı yöntemle. Şimdi bu bir soru. Başka sorular da çıkabilir. O yüzden tekrar yöntem konusuna bakmakta yarar var. Biz bunu biraz değişik bir şekilde almıştık galiba. Yöntem nedir? Şimdi yöntem tini görgü biliminin başında bilinci bilgiye ulaştırmanın aracısı olarak düşünüyor bir bakıma. Yani özne ile nesne arasına diyelim giren bir şey, bağlayıcı terim gibi. Ya da daha değişik şekillerde de görülebilir.
Ama nesnenin kendisi de diyor değil mi?
Bilginin nasıl?
Nesnenin kendisi de aynı zamanda diyor yöntem için.
Nesne ve yöntem ilişkisi. Evet.
Biçim olarak göremez miyiz?
Şimdi şey yapalım, bu konuşmalarımızı tam yapalım. Yani ayrıntılı olarak biraz da şey, kayıt için yüksek sesle ve aynı zamanda değil. Çünkü yani ses binmesi olduğu zaman ikisi de anlaşılmıyor. Şimdi yöntem ve nesne ilişkisi diyordum.
Normalde şey diyordu, özneye nesneyi bilmek için kullanılan araç diyordu yöntem için başlangıçta.
Aslında yöntem için değil mi?
Ama bilginin, yani nesne bilgisinin ve aracın aynı tözden olması gerektiğini söylüyor aslında ve ikisi aynı. Yani onun bilme aracımızın kendisi zaten nesnemiz oluyor.
Nesne bilinecek olan şey. Yani duyu bilinci için duyusal nesne var, algı için algı nesnesi var vesaire. Nesnenin kendisi yöntemle aynı şey değil. En azından bu biçim tasarım bizim. Yani yönteme genel olarak bakıyoruz ya da doğal bilincin bakış açısından bakıyoruz. Yöntem bir aracı aygıt demek. Yani bir hedefe ulaşmak için kullanılan bir araç. Bu genel bir kavram. Sadece felsefeye özgü bir şey değil. Ve burada epistemoloji denen şeyi hatırlarsanız, yani bu kavrama oturtmak önemli. Epistemolojiyi hatırlarsanız, o da bir bilgi kuramı olarak sanki bir aracı ya da yöntem gibi görünüyor. Yani insanla ya da bilinçle nesnesi arasındaki bir şey, bilgiyi elde etmenin aracı gibi görünüyor. Aynı zamanda bilginin ne olduğunu incelemenin de bir aracı gibi görünüyor. Yani bu alanda kavramlar ya da terimler birbirine geçiyor. Nesne, özne, yöntem vesaire. Şimdi yöntem Hegel'in şeyi vurguladığı noktalardan birisi şeye ya da olguya dışsal olmamalı diyor.
Burada kavramsallığın yani içeriğin daha doğrusu kendi yöntemini zorunlu olarak ortaya koyması gerekiyor.
Anlaşılıyor mu? Nasıl anlaşılıyor?
Yani şimdi onun kavramı tanımlayabilmek için o siz bir takım şey, araçlar kullanacaksınız. O araçları da onun gerçekliğini sağlamaya çalışacaksınız. O da sizin şeyiniz.
İçeriğin kavramla ilişkisi. Yani burada kullanılan terimler, onlara dikkat edin. İçerik dendiği zaman ne anlıyoruz? Nesne dendiği zaman ne anlıyoruz? Vesaire. Yani bu tür terimler...
İçerik ve nesneyi burada aynı anlamda.
O zaman özneyi ve biçimi karşı anlamda evet. Almamız gerekiyor. Yani bir içerik varsa o içeriğin biçimi de olmalı. Değil mi?
Yöntemi de biçim olarak burada düşünebiliriz.
Yöntem... İçeriğin biçimi ve aynı zamanda yani hem yöntem hem yöntem ve biçim özdeşleştiriliyor ya da benzer aynı şey olarak alınıyor ve içerikten ayrılıyor o zaman. Daha yakalayamadık değil mi? Şimdi burada bu bir kavramsal yapı. Ampirik yapı değil dedik. Ansiklopedik bilgi. Yani Hegel bunu şey kendi zamanına göre düşünürsek, 200 yıl önceki bilimsel gelişmeyi düşünürsek, bunu kurabilmesi için bu dizgeyi ya da bu yapıyı o kendi döneminin bilimsel bilgisini ya da görgü bilimlerinde üretilen bilgiyi alması gerekiyordu. Ve aşağı yukarı aldığı kabul ediliyor. Yani kendi zamanındaki fizik, kimya, jeoloji, mekanik her neyse, antropoloji vesaire, psikoloji, onları incelemiş. Yani bir felsefeci o bilimleri alıp şey yapabilir. Anlamanın da ötesinde Yani felsefi yaklaşım, orada şey görgül yaklaşımdan farkı şu, görgül yaklaşım içerikteki usu göremediği için onu dışsal olarak bellemek zorunda kalıyor. Yani bir tıp öğrencisinin şeyleri ezberlemesi gibi. Kemikleri, kasları, sinirleri, damarları, pozisyonlarını vesaire. Burada çünkü bir şey görünmüyor, mantıksallık görünmüyor. Ama bir felsefeci şeye baktığı zaman, fiziksel içeriğe baktığı zaman ya da kimyaya baktığı zaman orada o görgül içeriğin temelinde yatan şeyi bulmak zorunda, usu bulmak zorunda. Yani oradaki usu bulmak için zaten o görgül içeriği öğrenmek zorundasınız. Yani tarihin incelemesi, felsefi incelemesi tarihçinin yaptığının üstüne koyulan bir ussal çözümlemeyi de kapsıyor. Yani felsefeci şey değil, o ampirik yanda eksik kalmadığı gibi ancak o ampirik yanı özümsediği ve öğrendiği ölçüde oradaki ussallığı aramaya başlayabilir. Bu Hegel'in kendi zamanındaki bilginin sistematik biçimi. Burada Hegel bu biçimi nasıl üretti? Bunu anlıyoruz. Yani rastgele bir sınıflandırma yapmadı. İşte ansiklopedik bilgi 4 bölümdür ya da 5 bölümdür falan gibi bir şey yapmadı. O bölümlemenin kendi bölümlemeyi yaparken, yani şurada gördüğümüz logos, doğa ve tin bölümlemesini yaparken kavramın mantığını izledi. Ve kavramın mantığını izleme, kavramın mantığı eğer bir açılmaysa, bir devrimse Hegel'in yöntem dediği şey de tam olarak o. Yani kavram, yöntem yerine şey diyebilir, kavram mantığı diyebilir. Genel olarak kavramın çözümlemesi diyebilir ve bu aynı zamanda sistematik bilgiyi oluşturan aygıt. Çünkü hangi aşamanın ne zaman geleceği, neye bağlantılı olarak geleceği burada nesnel olarak çıkıyor. Bu yöntem konusunda genel olarak söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Şimdi peki o zaman biraz daha şeye, ayrıntıya girelim. Diyalektik yöntem nedir? Öyle bir şey var mı? Ya da diyalektik nedir? Diyalektiğin Hegel'in yöntemindeki yeri nedir? Öyle şey bakarsak belki yani biraz daha yaklaştırabiliriz kendimize. Diyalektik nedir? Bir de şey var, burada bir yöntem var, Heidegger'de. Onun kendi adı da var. Fenomenoloji anlatımı, birinci olarak bir yöntem kavramını imler. Fenomenoloji bir yöntem devir diyor. Şimdi bunları anlamak, yani bunu ileri süren düşünürün kafasında olduğu gibi anlamak biraz zor. Heidegger'in felsefesinin adı ne? Kitap başlığı.
Biraz var oluşçu, biraz
şöyle. Fenomenolojik ontoloji. Doğru koymuş. Çünkü ontoloji için bir şey getiriyor, temel getiriyor ve o temeli fenomenolojik yöntemden alıyor. Yani ya da fenomenolojiden alıyor. Yani fenomenoloji yöntem demektir diyor. Fenomenoloji anlatımı birinci olarak bir yöntem kavramını imler diyor. Şimdi fenomenoloji olduğu için ve Hegel'in de bir fenomenolojisi olduğu için bu ikisini karşılaştırırsak ikisini de daha iyi anlama şansını bulacağız. Heidegger varlığı inceliyor ve varlığı zamanda inceliyor. Yani şimdi görebiliyorsunuz şeyi. Burada zaman doğayla birlikte başlıyordu. Mantık bilimi şey değil. Zamansal değildi. Zaman üstüydü. Ama Heidegger'de ontoloji fenomenolojik oluyor. Fenomenolojik olması her şeyden önce zamana dayanması gerekir, anlamına gelir. Çünkü fenomen uzayda ve zamanda olan bir şey. Çünkü fenomen burada etimolojisinin de verdiği gibi olduğu gibi görünen diyor. Yani fenomenin anlamı şey açıkça görünen ve burada ontolojinin temeline. Şimdi ontoloji Hegel'de nerede duruyor? Şurada duruyor. Varlık öğretisi. Yani varlık ve öz alanlarının şeyi
Geldiği zamanda bir varlıktan bahsedilemez değil mi?
Nasıl?
Yani varlık zamana ait bir kategori değil.
Zaman.
Evet.
Yani varlığın zamansallığı olmaz.
Evet.
O zaman varlık oluş halinde değil midir?
Öyle söylüyor zaten.
Logos. O zaman oluş halinde olmaz varlık.
Biraz daha tam ve yüksek sesle düşünelim. Yani şimdi senin şeyin yarım kaldı. Varlık zamansal değil dedim.
Yani soruydu aslında. Ben sadece...
Tamam, bunlar en azından şeyde kalacak, kayıtta. Oradan yakalayabilirsiniz. Heidegger için varlık nedir diye sorarsak, onunla karşılaştırırsak, Hegel'de biliyoruz. Varlık dolaşsız olan, yani en soyut olan ve en yalın olan... Heidegger bu tanımın ya da bu çözümlemenin farkında. Ama Heidegger'in varlığı, varlıktan anladığı şey, zaimden anladığı şey, Hegel'in anladığından çok farklı. Şimdi onun ne olduğunu görmek için burada bir iki şey var, onlara bakalım. Oradan çıkaracağız. Varlık her zaman bir var olan şeyin varlığıdır diyor.
Belirli varlık.
Var olan şey bu belirli varlıklar olarak anlayabiliriz. Varlık diyor her zaman bir var olan şeyin varlığıdır.
Varlığın parçası.
Ondan sonra var olan şeyin varlığının kendisi var olan şey değildir diyor. Şimdi esas şey, daha ilgili nokta, Heidegger'de varlığın zamanla ilişkisi ya da varlığın ne oldu? Ya da Hegel'deki varlık kavramıyla karşılaştırması ne yapacak olursak?
Farklı kavramlar
sürüyorlar. Şey var, he?
Farklı kavramlar sürüyorlar.
Evet. Şimdi, varlık bilimi... Bu Heidegger'de şey var, şimdi yerini bulamadım. Varlık kavramı kendi başına duran bir kavram değil ama oradaki varlığı, Dasein'e bağlı, yani insana bağlı bir kavram. Bunun böyle olması gerekir. Eğer dediği şey fenomenolojik ontoloji ise ya da yöntem, yani ontoloji bir bakıma fenomene dayanıyorsa, fenomen tarafından önceleniyorsa, bunu söyleyebiliriz Heidegger açısından. O zaman Heidegger'in varlığı şey değil, dolaşsız değil, varlığın anlamını arıyor. Varlık onun için dolaşsız bir şeyin anlamını taşımaması gerekir. Çünkü varlığı oradaki varlık ya da Dasein'e bağlı olarak görüyor. Şimdi burada fenomenin ya da fenomenolojinin Hegel'in sistemi açısından bir belirleyici bir rolü var mı? Yani Heidegger'in yöntemine benzetilebilir mi? Ya da en azından fenomenoloji ansiklopedik bilgiyi önceleyen, zorunlu olarak önceleyen bir aşama olarak görülebilir mi? Bu net bir soru. Yani fenomenolojiyi çıkartabilir miyiz? Bu kitapsız felsefe yapılabilir mi? Yani felsefe yapmak, felsefe tarihini incelemek değil. Felsefe tarihini incelediğimiz zaman orada aynı zamanda pek çok oluş sürecini görüyoruz. Yani henüz evet, gerçeğe ulaşamamış ve gerçeğin peşinde giden insanların arayışları, buluşları vesaire ve bu şey. burada öyle değil. Ya da şimdi fenomenoloji olmadan şey, askabedi olan aklımın. Heidegger için öyle bir şey olanaklı değil. Yani ontolojinin olması için fenomenoloji gerekiyor. Çünkü fenomenoloji en azından yöntem olarak kullanılacak ve mutlaka bir şekilde öncelemesi gerekir. Heidegger'de ontolojinin fenomenolojiyle özdeşliği ya da yöntemin nesneyle, içerikle özdeşliği gibi bir konu da yok. Hegel'in tersine. Hegel'de yöntem aslında sistemin kendi içinde olan bir şey.
Olanaklı olması lazım. Çünkü antiklopedi zaten varsayımsızdan başlıyor.
Evet.
Evet. Yanlıştan doğruya gidiyoruz diye hatırlıyorum ben. Hegel öyle demişti. Yanlış bilmeden doğru bulunmaz diye.
Başlanabilir mi?
Yanlış dediği de fenomenlerdi.
Şimdi tarihsel olarak çıkışı öyle. Yani felsefe tarihi, Platon'u, Aristoteles'i, Farabi'yi, Spinoza'yı düşünürsek bunlarda henüz gerçeklik bütünlüğü içinde ortaya çıkmış değil. Aranıyor. Dolayısıyla eksik. Oluş sürecinde olduğunu söylemek, eksik olduğunu söylemek demek. Ve ama Hegel'e baktığımız zaman bir bütünlük görüyoruz. Orada bir oluş süreci ilkede en azından tamamlanmış gibi görünüyor ve ortadaki içerik, yani sunulan içerik artık şey değil, özel olarak değişken bir içerik değil. Ona götüren süreç, yani yanlıştan doğruya ya da yanlıştan gerçeğe götüren süreç tamamlanmış. Bizim tekrar dönüp o süreci incelememiz zorunlu mu? Bu zorunluluk önemli.
Zorunlu değil.
Yani tarihsel olarak merak edip inceleyebiliriz ve incelemeye değer. Fenomenolojik süreç ya da felsefe tarihinin kendisi. Ama
Hegel'e göre zorunlu değil ama diğerlerine göre zorunlu.
Kimlere göre?
Schopenhauer falan göre zorunlu. Yani onlar bütünlük arz ediyor. Hegel herkes kendi içinde şey yapıyor.
Sistemin kendisi açısından konuşuyor olmamız gerekmiyor. Yani
evet.
Biz değil de şimdi doğal bilinç açısından fenomenoloji gerekiyor diyor Hegel. Zaten yani
neye gerekiyor?
Felsefi bilince erişmek için. Dolayısıyla Till'in yörünge bilimi o bilgilenme süreci aslında, o bilince erişme süreci aynı zamanda doğal bilinç açısından. Doğal bilinci de biz felsefe yapmaya başlayan insanlar olarak düşünürsek.
Evet.
İlk başta. Dolayısıyla zorunlu olabilir bizler için ama kendi sistematiği açısından ansiklopedinin temelinde olması gerekmiyor herhalde.
Ya da o sistemin içerisinde değil.
Evet.
O sistemin zorunlu bir bileşeni değil.
Şimdi peki o zaman sistemin şurada bir bölümüne giriyor diyor fenomenoloji. Yani aslında öznel tin var, nesnel tin. Öznel tin alanının, tamam burası böyle olsun. Burası öznel tin alanı ve fenomenoloji burada bulunuyor. Yani o anlamda sistemin içinde ve ilerisinde, yani sisteme giriş olarak bulunmuyor tabii burada. Şimdi bir nokta, önemli nokta şey, yani şu bağlantı koparılabilir mi? Yani tinin görüngü bilimi, Hegel'in kendisi mantık biliminin daha sonraki bir yayımında şey diyor, bu görüngü bilimin görüngü bilimi sistemin birinci bölümü olarak görüyordu. Onu siliyor. Yani kendisi bunun bir giriş olarak orada kullanılmasının gerekli olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla dolaysız, yani şeye, ansiklopedik bilgiye varsayımsı olarak başlamak olanaklı. Ama varsayımdan nasıl kurtulacağız? Onu ansiklopedinin kendi giriş bölümleri var ve düşüncenin nesnelliğe karşı tutumu bir şekilde doğal bilinci mantık biliminin başına hazırlamak gerekiyor. Yani gerçekte olan şey şu, doğal bilinç bir şekilde felsefenin düzlemine getirilmeli. En azından kontak anlamında, yani bir giriş anlamında. O yapılmadan felsefeye başlamak yararsız. Yani başlıyorlar, çok fazla insan başlıyor tabii ki ama orada bir sonuç alamıyorlar çünkü şey, doğal bilinçle felsefe yapmak olanaksız.
Onun için de söylüyor zaten Hegel bu kitapta da söylüyor.
Evet. Yani doğal bilinç için felsefe bir umutsuzluk yolu, görüngü bilimin yolu. Yani felsefeye giriş yolu olarak. Çünkü doğal bilincin felsefi bilinç karşısında yani bir değeri yok, bir anlamı yok. Yanlış bir bilinç, rastgele bir bilinç. Şöyle ya da böyle olabilir. Bu şey.
Önemli bir şey. Şeyde hatalara götürebilir felsefesiyle şey.
Götürüyor.
Gerçeği kavramakta zorluk çekiyor.
Yani niye bu kadar
çok... Gerçekten geliştirmeye çalışıyor ama.
Evet.
Zorluk da yani o. Matematiksel bir şekilde her zaman yapılabilecek bir şey değil. Matematik bir sisteme oturtmaya çalışıyor tabii yani. Biraz daha çıkmaya çalışıyoruz.
Şimdi... çok fazla şey yapamadık. Yöntem konusuna...
Zor bir konu ama ya.
He?
Zor bir konu.
Zor bir konu. Peki şimdi o zaman şöyle bakalım. Yani biraz daha yayalım ya da derinleştirelim konuyu. Yani yöntem dediğimiz zaman Hegel'in yöntemini anımsayalım. Yani Hegel'in yöntemi kavramın kendi açılımı, kendisi tarafından belirlenen aşamalardan oluşuyor. Yani bu mekanik bir yapı değil. O böyle dışsal bir eklenti falan değil. Ve bütünüyle kavramın kendisinin ruhu ya da içi diyebileceğimiz bir şey. Kavramın ruhu nedir ya da içi nedir? Kavram şey değil. Kendisi olarak kalan bir şey değil. Kavram potansiyeli olan bir şey. Yani kendisi olarak kalmayan bir şey. Kendinde o başka olmanın olanağını ya da gizliliğini taşıyor olmalı. Değil mi? Yani kavram. Eğer sadece kavram olsaydı ondan biz bir yöntem ya da bir devin ya da bir açılım türetemezdik. Kavram deviniyor. Kavramın devinmesi ne demek? Belki buradan şey yaparız. Devinmek. Devinmek uzay gerektiren, zaman gerektiren bir şey gibi görünüyor. Ama kavram diyoruz şurada olduğu için Logos'ta uzayda ve zamanda değil. Yani bir soyutlama. Bir soyutlama nasıl devinir?
Kavram kendi iç çelişkisiyle...
Demokritos atomları nasıl devindiriyordu?
Aralarına boşluk koyuyordu.
Evet. Boşluk olmadan devinim olur mu? Yani eğer yalnızca atomlar var olsaydı ve boşluk olmasaydı o zaman açıkça devinim de olmayacaktı. Onu düşündüğü, gördüğü için vakumu getiriyor ya da boşluğu getiriyor. Yani Demokritos için varoluşun iki öğesi var. Atomlar ve boşluk. Sadece atomlar değil.
Bir de kancalar.
Çünkü sadece atomlar olsaydı, o gerisi şey değil, devim, atomik uzayda ve zamanda olan atomun ya da özdeğin devimi için şey var, en azından bir negatif faktör var. Kavramda böyle bir benzetme yapıp bir negatif faktör görebilir miyiz? Yani kavramın devimi dediğimiz zaman o fiziksel bir şey değil.
Özel doğası.
Nasıl?
Kavramın özel doğası gibi bir şey, çelişki taşıması.
Nasıl? Yani onu nasıl devime... benzeteceğiz.
Kavramın özel doğası neydi?
Evet, kavramın özel doğası ne?
Kavramın özel doğası kendinde başkasının da taşıması, kendi olmayanın da taşıması.
Hı.
Bilmiyorum, kavram.
Oradan ileri, yani kendi olmayanı taşıması.
Taşıması.
O nasıl bir şey? Oradan nasıl devrim oluyor? Yani şimdi kavram kavram olarak durursa, özdeş, kendine özdeş olarak durursa bir devrimden söz edebilir miyiz?
Potansiyel ortaya çıkıyor ve kendi başkasına.
Kendi başkası kendisinde zaten var. Bir dönüşmeden söz edebilir miyiz? Yani şekil değiştirme, biçim değiştirme. Hayır. Gerek yok. Çünkü kendisi var ve kendi başkası var.
Karşıtın için.
Karşısına içeriyor. Dolayısıyla yani karşısına gördüğümüz zaman zaten devrim başlamış olmuyor mu? Kavram eşittir. Kavram dersen devrim yok. Kavramın devrime geçmesi için
kendi karşıtıyla
karşıtı görmemiz gerekiyor.
Evet. Ama bu kendimize yani, olan bir
şimdi kavram devrim, devrime geçiyor falan başlıyor. Değil. Kavram zaten devrimde ya da kavram zaten kendisi.
Bizim onu... Zaten yani onu bizim USA getirmemiz bu.
Analitik düşünüyoruz.
Yoksa kavram zaten deviniyor.
Evet. Bizim onu anlamamız nasıl evet. Olacak? Yani yöntem onu ilgilendiriyor. Kavramın kendinde olumsuzu olması ya da kendinde olumsuzunu taşıyor olması denen şey, diyalektiği ilgilendiren şey. Diyalektik Platon'un bir anlatımı ve Diogenes Laertius şey diyor, o, diyalektiği bulan Platon'dur diyor. Sokrates değil, Sokrates ahlak felsefesinin bulucusu ya da kurucusu. Ama Platon'u o diyalektiğin bulucusu olarak görüyor. Öyle görüyor. Doğru ya da yanlış. Ama doğru kabul edersek diyalektik Platon'da ilk kez gençliği olarak kullanılıyor ve
Hegel'de tekrar ediyor. Diyalektiğin bulucusu Platon'da.
O da diyor değil mi? Evet. Evet. Yani diyalektik Platon'a borçlu olduğumuz bir şey. Platon diyalektiği şey yaptı, sübjektif olarak yaratmadı. Var olan bir şeydi diyalektik ve buldu. Yani diyor ya, kavram zaten deviniyor. Bizim kavramı devindirme gibi bir problemimizin olmaması gerekiyor. Elbette yok. Ama biz kendi düşüncemizi nasıl devindirebiliriz diye bakıyoruz ve kavram eşittir kavramsa ya da kavram sadece kendisi ise o zaman oradan ilerleme yapmamız olanaklı değil. Yine de ilerliyorsak ancak dışsal bir şeyi bulup getirmekle oluyor değil mi? Yani kavram kendini nasıl ilerletiyor dersek düşüncemizde o kendi içinde kapsadığı olumsuzluk nedeniyle. Bu diyalektiğin şey bu. Yani diyalektik bir yerde analitikten başlıyor diyorduk. Çünkü ilk moment soyutlama olan şey ve bu mantık biliminin başı için varlıktı. Genel olarak adını vermeden düşünürsek ilk kapı, yani birinci kapı olumlu olan.
Doğru.
Dolaysız olan, aracısız olan ve orada başka birçok sorun var. Yani dolaysız olanaklı mıdır diye bir soru geliyor. Dolaysızın olanaksız olduğunu söylüyorduk. Çünkü o bir soyutlama gerektiriyor ve o soyutlama dışsal bir soyutlama değil. Yani soyutlama deyince hep dışsal bir şeyi anlamak gerekir. Durumu anlamak. Çünkü soyutlamayı biz yapıyoruz. Ve eğer dolaysız kavramı kendisine bakarsak o kavram hiçbir zaman şey değil. Olumsuzundan yani dolaylıdan ayrılabilecek bir şey değil. Gerçekte hiçbir zaman şey yok. Dolaysız yok. Dolaysız olan şey bir yerde bizim soyutlamamız.
Şöyle bir şey olabilir mi? Kavram genel olarak bir belirlenim. Hmm. Ve belirlenim olduğu için dolaysız olması mümkün değil zaten. Bir belirlenim.
Evet. Olumsuz
ve
var.
Her belirlenim bir olumsuzlamadır.
Evet. Yani evet. Bu kavramın devinmesinin anlamı bu. Diyalektik bu. O yüzden şimdi burada kalmıyordu yöntemin açılımı. Çünkü ayrım kapısına geldik. Şimdi ne olacak? Bunlar o yöntem yazısında görmüş olmanız gerekir. Yani ayrım kapısına geldiğimiz zaman olan şey nedir? Üçüncü adım nasıl olacak? Ya da bir sonraki adım. Sayı önemi yok. Sayının önemi yok. Yani sadece dışsal bir durum belirtmek için söylüyoruz. Ama ayrım kapısına geldikten sonra
dışarıdan bir şey getirmeyeceğimizi biliyoruz.
Evet. Oradan ilerlemesin.
İkisiyle birlikte bir şey yapabilmek.
Evet.
İkisinin birliğini düşünmek. Burada herhalde birisi moment olacak. Değil mi?
Evet, orası önemli. Ve galiba en zor yerlerinden en birisi. Gadamer'in evet. Şeyi oydu. Yani anlayamadığını söylediği şey oydu. Diyalektik, ha?
Takdir ediyoruz Gadamer'in cesaretini.
O kurgul yöntem yazısı var mı yanımızda? Bir print edilmiş şekli versiyonu vardı onun ama kurgul yöntem
var. Ama
yani. Çünkü diyalektik oldukça yani şey tarihin 2500 sene önce falan fark edilmiş bir düşünce. Evet. Ama kurgul ondan bir 2300 sene daha gerektiriyor düşünülmesi.
Kurgul Aristoteles'te var. Yani
ama belli kavramlarda yöntem açısından yok.
Tabii yöntem
olarak. Genel dizgiyi evet. Belirleyen bir şey değil.
Çünkü karşıların birliği olan şey kurgu dediğimiz şey ve bu şeyde görünmüyor.
Hocam sizin yazınız vardır kurgu yöntemi.
Tamam, olur.
O şöyle de var. Orada
vardır. Kalemenin sözünü merak ediyorum, o burada var. Tamam hocam. Şimdi Gadamer, Hans Georg Gadamer, o Hegel'in mantıklığını bildiğim bir şeyler yazmış ve o yazılarından bir tanesinde şey diyor, varlığın mantığın belirlenimsiz, dolaysız başlangıcı olduğunu varsayalım. Bunu anlıyoruz değil mi? Gerçi böylesine soyut bir varlığın yokluk olduğu dolaysızca açık olsa da bu varlık ve yokluktan oluşan bir devinin geliştiği nasıl açık kılınacaktır? Bunu söyleyeyim, bu kadar önemli sözler. Gerçi diyor, bu varlığın yokluk olduğu dolaysızca açık olsa da bu nedense onu kabul ediyor. Bu varlık ve yokluktan oluşa bir devinin geliştiği nasıl açık kılınacak? İlk olarak nasıldır ki iletişimin devimi varlıktan başlatılır? Anlıyor musun değil mi? Kadın değil mi? Varlıktan devim nasıl başlar? İlk devim
nasıl olur?
Varlık ve yokluğun eş zamanlı olarak düşünülmesi olmaksızın oluşun düşünemeyeceği inandırıcı olsa da anladık mı?
Evet.
Eş zamanlı diyor. Yani zamansız. Aynı zamanda yani. Bu ikisini birlikte düşünmeden, varlık ve yokluğu düşünmeden oluşu düşünemeyiz. Bunu kabul ediyorum diyor. Tersi, varlık ve yokluk düşünüldüğü zaman oluşun düşünülmesi gerektiği hiç de inandırıcı değildir diyor. Varlık ve yokluk düşünüldüğü zaman oluşun düşünülmesi inandırıcı değildir diyor. Oluşu analiz edebiliriz diyor bir önceki şeyde. Oluşu düşündüğümüz zaman
oluşta görebiliriz varlık,
evet, varlık ve yokluğu eş zamanlı olarak düşünmesi olmaksızın oluşunu düşünemeyeceği inandırıcı olsa da.
Yani yanlış bir şey söylemiyor gibi. Yani biz de ilerlerken, belirtirken oluşu önce düşünüp oluştaki kapılar olarak gördük,
evet,
varlık ve yokluğu. Ama şunu gördük ki oluşta varlık ve yokluktan başka hiçbir belirlenim yok.
Evet.
Dolayısıyla varlık ve yokluğun birliği dedik. Yani sondan başa, sonra baştan yine sonra şey gibi, sağlama gibi.
Yani bunu bir daha söyleyeceğiz. Varlık ve yokluğu elde ettiğim zaman bunların birliği olarak oluşu elde etmem, ettiğimi düşünmem inandırıcı gelmiyor diyor.
Varlık ve yokluğu reddediyor mu orada o zaman?
Oluşu yok, reddetmem bir şey yok.
İnandıramadığına göre başka bir şey mi çıkar? Bir şey yani. Oluşu kabul ediyorum diyor. Oluş mantıklı ama
hayır, hayır. Varlık oluştan yok, varlık ve yokluk kavramlarına geçebiliyor mu? Varlık ve yokluktan hayır, oluş kavramına geçebiliyor.
Evet. Bir daha okuyayım, anlayacaksınız. Şimdi, gerçi böylesi soyut bir varlığın yokluk olduğu dolaysızca açık olsa da bu varlık ve yokluktan oluşa bir devimin geliştiği nasıl açık kılınacaktır? Bu
zaten bedemen şey, yani varlıktan yokluğa iletişimsel bir geçiş de yok, analitik bir geçiş var. Varlık dolaysız olarak arı yokluk.
Dolaysız açık olsa da.
Ha, yani o dolaysızlık Hegel'in kendisi analitik diyor bu geçiş zaten diyor. İkisinin bir ve aynı olması.
Geçiş yok diyor aslında.
Geçiş yok. Gerekli bir geçiş yok.
Tabii. Yani o önceliği görmemiş nedense. Çünkü varlıktan yokluğa bir geçiş yok. Eğer geçiş olursa yokluk dolaylı olacak.
Olacak.
O yokluk dolaysız.
O da dolaysız.
Tamam. Yani orada onu da kaçırmış kadın var. Ya da en azından o konuda belki şey dikkat etmemiş. Varlık yokluktan oluşan devinin geliştiği nasıl açık kılınacaktır? Şimdi ilk olarak nasıldır ki iletişimin devimi varlıktan başlar? Bunu soruyor. Varlık ve yokluğun eş zamanlı olarak düşünülmesi olmaksızın oluşun düşünemeyeceği inandırıcı olsa da o ikisine bunu kabul ediyor. Varlık ve yokluğu düşünürsem oluşu düşünürüm diyor. Tersi, varlık ve yokluk düşünüldüğü zaman oluşun düşünmesi gerektiği
eş zamanlılık. Aslında eş zamanlılık nereden geliyor gibi de bir soru var sanki.
Burada zaten söylediğim şey de aynı gibi görünüyor her şeye rağmen. Yani varlık ve yokluktan oluş düşünülebilir. Tek varlık ve yokluktan oluş nasıl düşünülebilir?
Şüphe ediyor.
Yani bir önceki söylediği şeyden şüphe ediyor. Şimdi devam edeyim az bir şey. Bir geçiş yapılmıştır der Hegel. Ama açıktır ki iletişimsel olarak, zorunlu olarak kabul edilmesine olanak verecek açıklıktan yoksundur. Tabii ki geçiş, yani bu hemen hemen hiç izlememiş Hegel'in anlatımını, açımlamasını ve kendine göre bir anlama var ve ona göre konuşuyor. Karşılık olarak örneğin oluş düşüncesinden belli varlık düşüncesine ilerlemek gerektiğini görmek çok kolaydır.
Hegel bu söylüyor. Sonucu olmasını.
Tabii bir sonucu olacağı için. Tüm oluş olmuş olmanın sonucu olarak var olan bir şeyin oluşu, tüm oluş, yani tüm oluş süreci, olmuş olmanın sonucu olarak var olan bir şeyin oluşu. Şimdi Gadamer'in size sözlerini burada bırakalım. Yani iletişimin devrimi nasıldır ki varlıktan başlar diyor. bu soru bunun yanıtı kavramın ya da varlığın kendinde olumsuzunu taşıyor olmasıyla verilebiliyor. Başka türlü verilemiyor. Bu yani bu yöntem konusu şey. Çünkü yani yöntemin önemini şurada görebiliriz. Eğer bir tema ya da konu ya da nesne bilgi olacaksa onun açındırılması gerekir, analiz edilmesi, kavramsal yapının ortaya koyulması gerekir. Değil mi? Yani doğayı bileceksen ben onun anlamı doğa denen bütünün detaylarının, momentlerinin ortaya serilmesi demek. Doğa ya da tip ya da usu bilmek istiyorsan. Bu her şey olabilir. Şimdi bu serimleme ya da açımlama süreci keyfi olmamalı. Yani birisi çıkıp doğa üçe ayrılır, beşe ayrılır. İşte hayvansal doğa, bitkisel doğa, organik doğa, inorganik doğa vesaire diye böyle aklına gelen sıra... Şimdi genellikle görgül bilgide yapılan şey bu. Sınıflandırma ya da sıralama yöntemi. Yani bunu bizler de yapıyoruz. Bir sınavda ya da bir kompozisyonda, bilimsel bir sınav ya da kompozisyonda böyle bir şey uyguluyor olabilir, uygulamışızdır. Yani şimdi yani bunu her yerde görmek olanaklı. Bir temanın bir tema ya da nesne ele alındığında yapılan ilk şey onu maddelemek, sıralamak. Burada bu sıralama şeye bağlı ya da sınıflandırma o işi yapan öznenin aklına gelen evet şeylere bağlı keyfi. Genellikle ilgili konular en önemli noktalar en önce geliyor ve onlar yazılıyor. Bir şudur. Yani devlet nedir deyince doğal bilimcinin ya da görgül bir bilimcinin yapacağı şey devlet bir nedir? Yasadır. İşte anayasadır, mahkemedir, işte mülkiyet güvenliğidir, can güvenliğidir, ordudur vesaire vesaire ya da başka bir takım şeyler. İşte egemen sınıfın aracıdır, yok ezilen sınıfın aracıdır. Yani buralarda ne olursa olsun şey yok. Çarşından daha iyi bir yöntem yok. Ve bu çarşımla elde edilen sınıflandırmalar realiteye yakın mı? Yakın. Yani yakın. Şey diyemeyiz. Çok savukluyorlar.
Sezgi taşıyan varlıklar olduğumuz için.
Evet. Yani ya da ussal varlıklar olduğumuz için. Yani en de sonunda düşünüyoruz. Yöntemsiz düşünsek de bir yaklaşık şey elde etme yolu, şansımız var ve onu kullanıyoruz. Yani Pisagor teoremi durumunda da olan şey yani orada da insanlar o işin gerçeğini bilmiyorlar. Yani o bağıntının öyle olmak zorunda olduğunu ya da tanıtlamasını bilmiyorlar ama o bağıntıyı iyi kötü biliyorlar.
Burada şöyle bir gerçek çıkıyor ortaya. Yani yöntem konusunda keyiflilik varsa bu zorunlu olarak içerikte de bir keyifliğe zaten kendiliğinden yol açan bir şey. Yani mesela Britanik Ansiklopedisindeki yöntemi söyledik. Alfabetik bir şey izliyor. Evet. Bir yöntemi var.
Evet.
Ama aynı şekilde öyle bir yöntem aldığınızda içeriğinizden de bir sürü şeyi işlemeyebilir, kısmı işleyebilir veya şey dışında bırakabilirsiniz. Ansiklopedinin dışında bırakabilirsiniz ve bu ona ansiklopedi denmesini engellemez ve evet. Onun değerinden çok fazla da bir şey kaybettirmez gözükür. Ama bir kavramsal ilerlemede sistemde o bileşenlerden ne bir şeyi dışarı atabilirsiniz, ne fazla bir şey.
Onu nasıl yapıyoruz? Evet, yani
ve bu zaten dolayısıyla içerik yöntemi de çok kendiliğinden zorunlu olarak ortaya çıkarıyor.
Evet.
Yani burada içerik ve yöntemin ayrılmazlığı konusuna vurgu yapmak için söylüyorum.
Yani o konuda galiba net. Yani içerik ve yöntem konusunda bir şeyimiz var. O yani yöntem içeriğin dışında olan bir şey olursa, ona yabancı bir şey olursa ne olur?
Dıştan getirdiğin tam
dıştan bir yöntem.
Muhtaç duyduğun bir şey olur.
Evet. Şimdi o zaman yöntemin içerikle birliği ya da yani buradaki içerik dediğimiz şey de işte kavramsal içerik ve ansiklopedik bilginin kavramsal içeriği. Bu eğer dizgesel bir yapıysa bu yapının mimarı kavramın kendisi ya da yöntemin kendisi olmak zorunda. Yani şimdi Gadamer yani bu şey bir çeviri, sağlam bir çeviri. Kullandığı sözcükler hemen hemen orijinaldeki şeyine yakın, kullandıklarını yansıtan şeyler. Ve orada görüyoruz, şeye geçemiyor açıkça, varlığın yokluk olduğu dolayısıyla açık olsa da diyor, yokluğa geçtiğini varsayalım. Bu varlık ve yokluktan oluşa bir devrimin geliştiği nasıl açık kılınacaktır? Orada takılıyor. Yani yapması gereken şey sadece varlık ve yokluğun bir arada olmasının yeni bir moment olduğunu görmek. Çünkü
onun iki faktör nasıl? Başka bir kavram
başka bir şey de olabilirdi.
Onun üçüncü momentin ne olduğu ya da ikinci momentin ne olduğu. Mesela uzay durumunda uzay kavramının karşıtının zaman olduğunu nereden bileceğiz? Yani o sadece oluş durumunda
karşı
değil.
Karşıt daha açık görünüyor aslında. Genel.
Uzay ve zaman açık mı?
O daha zor.
Zor. Bir görünüyor. Uzay ve zaman zor. Belki zor. Daha zor ama karşıtlar kendini daha açık gösteriyor. Uzay ve zaman gibi olmasa bile. Yani doğa ve tin. Siyah, siyah beyaz onlar çok karanlık. İşte varlıklı yok.
Evet. Bazı karşıtlar yani, çok...
Mesela karşıt çok belirgin ama üçüncü...
Güzel kavramlarında falan böyle.
O dışsal gibi görünüyor. Yani Gadamer'in ben oradaki o üçüncüye nasıl ikisinin birliğini ve ayrımını düşünebilirim. Yani varlıkla yokluğun hem birliğini hem de ayrımını düşünmek. İkisini aynı anda.
Evet.
Üçüncü bu değil mi?
Bir daha söyle.
Oluşun çıkması gereken aşama.
Gadamer'de oluşun, oluşun, senin dediğin tarzda oluşun uygun olup olmadığını sorgulamıyor galiba. Evet. Yani oluş yerine başka bir şeyin olması gerekebilirdi gibi bir kuşkudan söz etmiyor. İki kapıdan üçüncüye geçişin nasıl olduğunu ya da varlık yok yani üçüncüye geçiş sınıf genel olarak.
Yani ikisine hem bir hem ayrı düşündüğünüz durumda üçüncü bir durum çıkar.
Ayrı ayrı dur, düşünme durumumuz zaten diyalektik aşamasında olan şey değil mi?
Evet. Ve bir olduğunu düşünmek de üçüncü aşama değil mi?
Evet. Bir olduğunu nasıl düşünüyoruz? Yani oradaki birlik mecazi mi yoksa gerçek mi?
Varlık mı yok mu?
Ya da daha başka neler var? Bir olması, iki karşıt kapının bir olması ne demek?
Orada şey, varlık ve yokluk kavramları durumunda özel bir durum var. Diğer kavramlar durumunda olmayan bir durum var.
İkisi de belirlenimsiz.
İkisi de belirlenimsiz. Oradaki birlik, dolayısıyla kendini gösteren birlik. Çünkü varlık ve yokluğu birbirinden ayırt edecek herhangi bir birlerini bulamıyoruz. Bu yüzden birler.
Evet. Ama aynı zamanda ayrılar, bir değiller.
Aynı zamanda ayrılar.
Evet.
O da dolayısız bir şekilde bizde var olan bir şey. Ama diğer kavramlar durumundaki birlik durumu daha farklı anladığım kadarıyla. Geçiş analitik değil.
Tabii yani.
Tam nasıl görüyoruz?
Birliği. Onu konuşuyoruz işte şimdi. Ben varlık ve yokluk durumundaki farkı da
okuyorum. O çok kolay değil ama ötekiler
bir şey.
Tamam.
Uzay ve zamana bakalım. Bunların
şeyi var mı?
Uzay ve zamanın birliğini düşünürsek, yani kavram olarak düşünelim. Bunlarda benzer bir kolaylık ya da benzer bir andırım var mı? Yani varlık ve yokluğun birliğine geçiş ve uzay ve zaman. Uzayın karşıtının zaman olduğunu düşünmek kimlerine kolay geliyor, kimlerine zor geliyor. Yani onları birlikte düşünmek, uzay çünkü şey değil, siyah beyaz ya da varlık yokluk karşıtı gibi bir tarzda karşısına almıyor zamanı. Uzay bir şey ve zaman bambaşka bir şey. Yani bu kurgu, sistemi kurmanın bir güçlüğü bu. Kavramları doğru eşlemek. Çünkü acaba ben özdeşliğin karşısına ayrımı mı koyacağım, karşılığı mı koyacağım, çelişkiyi mi koyacağım? Başka bir şey mi? Yani burada o seçim yapmak da şey. Felsefecinin işi, yani onu birisi çözecek. Orada karşılığın hangi terimler arasında olduğunu Hegel bir şey diyor, özdeşliğin karşısına ayrımı getiriyor. Özdeşliğin karşısına karşıtlığı getirmiyor ya da çelişkiyi getirmiyor. acaba o eşleme ya da o karşıtları kurma doğru mu, geçerli mi? Yani onlara herkes kendi bir yerde yanıt bulmak zorunda. Ama yani varlık ve yokluğun birliği, ikisinin de birliğimsiz olmasına dayanıyorsa bu o ikisi için güzel bir çözüm, tamam. Ama daha sonraki bütün kavramlar için bu yöntem şey değil. Varlık ve yöntem örneği uygulanamayacak bir şey. Çünkü belirlenimsizlik hemen o ikisinden sonra ortadan kalkıyor. Uzay ve zamana geldiğimiz zaman nedir durum? Yani uzay ve zaman. Bunlar karşı...
Özdekten bakıldığı zaman ben kendi adıma o ayrımı daha yani evet. Özdekten yola çıkarak şimdi, şey koyabiliyorum.
O ikisinin birliği
Einstein'in kontinuumu değil.
Özdek. O zaten kontinuum. Yani evet uzay ve zaman birliktelik. Yani onu şöyle düşünün, bir uzay noktası düşünün, o uzay noktasının zamansız olması olanaklı mı?
Oradan alınca çok kolay. Çok kolay. Zamanı hiç ayıramıyoruz ki. Ayıramıyoruz. Yok öyle bir şey.
Yani evet, zamansız bir uzay koordinatı şey değil, realist değil ya da öyle bir şey olanaklı değil. O ikisinin varlığı, şimdi burada...
Biraz görevli oluyor.
Evet. O yüzden...
Kavramsal tarafı karşı tutuyor, nasıl?
Onu merak ediyoruz yani işte, sen. Kavramsal olarak.
Kavramsal olarak
zamanı düşünebiliyoruz.
Bir başka bir şey yapmayacağız ben. Çünkü uzayın, uzaydan uzay olmanın dışında başka bir belirlenimi yok. Ve uzay ve zaman birliği dediğimiz zaman dayanabileceğimiz üçüncü bir ya da dördüncü bir dayanak da yok. O birliği dolayısıyla görmeliyiz. Yani varlık ve yokluğu bir olarak görürken onların o birliğini, onları yapıştıran bir yapıştırıcı yok arada. Bir üçüncü terim yok.
Başka hiçbir şey uzayda da öyle.
Yani ben bir uzay noktası dediğim zaman bu görgü değil aslında. Yani bu her uzay noktası ve uzay noktasını zaten görmemiz olanaksız. Uzay noktasını zamansız düşünebiliyor muyuz?
Görgüler tasarım
oluyor
yani.
Uzay ve zaman zaten görgü.
Düşünemiyoruz. Peki şu ilişkiyi
yani dolayısıyla bir farklılık yok gibi geliyor.
Karşıtlar durumunda biliyoruz ki karşıtlar bir araya geldiğinde birbirini ortadan kaldırıyor. Uzay geldiği zaman geldiği zaman uzay kalkıyor mu ortadan?
Onlar karşıt değil ki zaten. Uzay ve zaman karşıt mı?
Ne demek? Yani
karşıt değil. Karşıt olma durumunda.
Hegel
uzay ve zaman karşıt diyor.
Yani varlık ve yokluk gibi. Çünkü varlık ve yoklukta zıtlık çok şey görünüyor.
Şeyde görünüyor.
Uzay ve açıkça görünüyor. Dedik onun üzerine örneği verdik. Uzay ve zamanda o kadar açık değil ama onlar da karşıt.
Nitelik nicelik durumu da öyle mesela.
Karşıtlık olarak... şey değil. Pardon. Siyah beyaz ya da pozitif negatif gibi böyle çok alışılmış terimlerle sınırlı olarak anlaşılabilecek bir şey değil.
Nitelik ve niceliğin zıtlığı da öyle zor.
Evet, nitelik ve nicelik bir şeyle karşılıyor diyoruz.
Bu karşılıklı sen cinsel olarak almış gibi oluyorsun.
Ne gibi? Niceliğin de.
Özel ve zaman gibi gördüm almış gibi oluyoruz yani.
Neyden? Görgülü?
Görgülü
bir şey oluyorum. Üstten
alıyorum. Üstten derken şey diyor, bağı gösteren birden karşılıyoruz. Yani karşılık yapan şey ne gibi yani?
Şimdi şey sorunu var orada da, hep örnekler ekstrem seçiyoruz örnekler. Çünkü uzay ve zaman, doğa felsefesinin ilk gene kavramları, bir yerde dolaysız kavramlar. Yani mantık bilimi sonlanıyor evet. Ve uzay ve zamanla başlanıyor. Eğer ara bir kavram seçersek belki bir önceki
örneklerle... Hangisiyle istediğimizi seçebiliriz yani...
Nitelik ve nicelik bence daha güzel bir örnek.
Onlar da evet, karşıt kavramlar ve nitelik ve nicelik de bunları karşıt olarak gösterecek bir şey bulmak zor yani. Üçüncü bir terim. Ama karşıt bunlar.
Yani
orada şimdi görünüyor.
Bu kolay değil ve felsefe tarihinde daha önce yapılmayan
şey bu. Daha anlaşılır.
Ama uzay zamanı parçaladığınız zaman yörüngeyi tarif edemezsiniz ki yani herhangi bir şekilde bir güneşin veya ayın yörüngesini tarif edemezsiniz ki sadece bir an fotoğrafını çekiyorsunuz zamansız yaparsınız.
Uzay ve zamanda zamansız, uzay ve zaman ikisi de var. Yani
evet.
Onlar yok edilmiyor.
Birbirini takip eden her şey.
Aynen. Evet.
Ancak o zaman uzay, zaman kavramı yerine oturuyor. Yani çünkü o zaman çünkü hepsi bir yer değiştiriyor. Yer değiştirdiği zaman da siz onu tarif edebiliyorsunuz.
Anlamadım.
Ya uzayda herhangi bir hareket eden cismin yörüngesini tarif edebilmeniz için zaman
koordinatlar gerekiyor ve uzay koordinatları ve evet. Zaman koordinatları. Yörünge geometrik olarak düşünürse zamana ihtiyaç yok.
Geometrik olarak düşünürsünüz evet. Ama geometriden bağımsız olarak tarif edemezsiniz. Çünkü zamansız olduğu zaman da evet. Hangi tarihte hangi yerde olacak? Şey mi? Gündönümü mü yoksa şey mi olacak?
Yani şunu demek istiyorum. Yörünge yörünge geometrik bir kavram olarak da alınabilir. Elips diyoruz ya da parabol ya da her neyse
evet.
Ya yörüngenin geometrik anlamı var ve uzay ve yani zaman tabii ki real görgül yörüngeler tabii ki şey uzay ve zamanda ve şimdi üçüncü moment yöntem şimdi yine Heidegger'den bir alıntı yapalım çünkü bununla ilgili zamansallık temporalitet diyor oradaki evet öyle olması gerekiyor Zeitlichkeit bu şey zamansallık oradaki varlığın ya da Dasein adını verdiğimiz var olan şeyin varlığının anlamı olarak gösterilecektir. Heidegger'in bütün kitabında aradığı şey varlığın anlamı. Varlığın anlamı zamansallık olarak gösterecektir diyor. Yani Heidegger'de varlık zamansal.
Dolayısıyla görüntü.
Evet, dolayısıyla fenomenal. Yani burada zamansal, bayağı zamansal. Yani tam...
Kavram varlık değil mi zamanı?
Bir daha okuyayım mı? Zamansallık, oradaki varlık adını verdiğimiz var olan şeyin varlığının anlamı olarak gösterilecektir.
Oradaki varlık Dasein'den ayrı olarak kullandığını mı? İnsan mı çünkü Heidegger'e göre Dasein mi?
Tabii tabii insan, aynı şey. İnsan, Dasein ya da oradaki varlık. Heidegger için aynı şeyler. Onun varlığının anlamı olarak gösterilecektir. Yani insanın varlığının anlamı olarak gösterecek olan şey zamansallık. Varlık kendisi her durumda şeye bağlı. Oradaki varlığa bağlı.
Hayır. Sadece insan mı söz konusu orada? Yani çok şeylerin varlığı...
Onlar şeyler... var olan şeyler diyor onlara. Oradaki dediği zaman insan.
İnsan.
Yani bunu İngilizce Dasein olarak koruyordu. Ben oradaki varlık diye karşıladım. Çünkü oradaki varlığın, oradaki noktası şey, Heidegger'i daha sonra ilgilendiren bir şey, o yüzden onu seçmiş. Saçma. Yani Dasein'i insana sınırlamak ve yani Hegel'i okumamış biri değil. Yüksek dikkatli okumuş biri ve yine de onu yapıyor. O zaman da
Dasein kendi dillerinde de olan bir şey. Hegel'in bulduğu bir şey değil ki bir de. Değil
evet.
Mi? Yani orada insan gönderimi yok Almancalı Dasein'de.
Hayır, Hegel'i kavramsal, şey, Dasein'i kavramsal olarak ne olduğunu bilmiyor. Hegel'den okumamış olsa ve hiç bilmiyor olsa biraz daha insan hoş görebilir ama bir de mantıksal olarak ya da kavramsal olarak da ne olduğunu biliyor. Ona, o yüzden ona Dasein'i insan olarak seçmesi şey, çok yapay. Yani şu kitap insan Usu'nun yapabileceği en büyük gaflardan biri. Şey yaparsak, özgürce yorumlarsak ve yargılarsak, insan Usu'nun kırabileceği en büyük potlardan biri. Çünkü fenomenolojik ontoloji ne demek? Yani bu tamamen Usu reddeden bir şey ve bu suçlamadan ya da eleştiriden kaçmak için Heidegger ben Usu tanımıyorum diyor.
Evet.
O zaman o eleştiri gerçekten ona işlemiyor.
Neresinde felsefe yaptığını sormak lazım.
Yani bu şey... Evet. Ha?
Doğru. Felsefeyi neresiyle yapıyor o zaman diye sormak lazım.
Evet. Neresiyle yapıyor?
Hallediyorsun.
Nasıl bir yanıt alabiliriz?
Doğal bilinçle.
Diliyle yapıyor. Diliyle yapıyor. Yani evet. Dille yapıyor. Evet. O şey, evet, fiziksel diliyle yapıyor ve o yüzden şeyi, logosu dile çeviriyor bir şekilde, daha başlarında ve ondan sonra etimoloji kullanıyor bol bol. Evet. Varlık ancak zaman dikkate alındığında anlaşılabilirdir.
Niye bu kadar
belki diye bir şey
olamaz. Varlık zaman düşün dikkate alındığında anlaşılır. Buna mı diyorsun?
Genel olarak hem onu hem de neden usul reddedilir? Yani burada Kant'a benzer, buna benzer bir durum
yok. Yani bu onlarla hiç benzemiyor. Ve bütün amacı antik çağ varlık biliminin geleneksel içeriğini yok etmek. Geleneksel varlık bilimi yok ediyor. Fenomenolojik ontoloji dediği şey, yani bu fenomenoloji temel alan ontoloji bu şey klasik, yani ön Sokratiklerde ve Sokratik daha sonrakilerde Platon ve Aristoteles'te görülen ontolojiyi ve Hegel'in de en azından burada biçimsel olarak ontolojiye bir yer buluyor. Bu ontolojinin yok edilmesi, bunun amacı o.
Bütün bilgiyi o alana ve temel yaparak
ayrıca da şey diyor, bu klasik felsefe varlığı örttü diyor. Varlığın anlamını örttü diyor. Tekrar onu açmak gerekiyor. Yani bütün tarih boyunca felsefecilerin yaptığı şey...
Açabiliyor mu kendisi? Şu anda.
Yani tabii ki bu şey, kendi sistemi içinde yapabiliyor. Mesela insanı nasıl tanımlıyor? Logo, zon, logon, ekson, varlığı özsel olarak konuşabilme tarafından belirlenen dirimli şey. Varlığı özsel olarak konuşabilme tarafından belirlenen dirimli şey. Burada yani şeyi de hatırlarsınız, insan düşünen hayvandır şeklinde tanımlar. Yani insan hayvan demek hiçbir şekilde aslında şey düzgün bir şey değil ama yine de zoon, dirimli şey. Yani insanın özü düşünmektir. Bu sadece felsefeciler için değil, her şey için böyle yani. Normal insan düşüncesi için de böyle. Ama burada konuşabilme. Tabii ki Logos'la ilgili bu. Logos, Legein'den geliyor diyor inancı. O da konuşmayla ilgili. Yani usul sildikleri için bu sistemlere yapılacak ussal bir eleştiri çok anlamsız. Çünkü yani usul silmesi zaten kendisi o eleştiriyi yapacak ya da bu vargıları çıkarmayacak. Bunlara daha değişik yaklaşmak gerek. O şey yapıyor, usul değil, usul değildir, logos değildir diyor.
İnsana bağlı.
Yani şimdi o soruyu Heidegger nasıl yanıtlar bilmiyorum. Ha. Dil, usul olmadan, düşünce olmadan dil olabilir mi? Kavram olmadan dil olabilir mi? Çünkü burada, yani şimdi bu bize saçma gelebilir ama onlar için ya da yani bu fenomenolojik bakış açısı için saçma değil. Onların o bakış açısının öncülüğünden çıkan mantıksal ve çıkması gereken sonuçlar. Sistem var yani burada ve çünkü fenomeni temel aldığın zaman yani gerçeklik açıkça kendini gösterendir. Fenomen ve görüngüyü ayırıyor. Erscheinung bir şey, fenomen başka bir şey.
Yani gördüğümüz neyse doğru o. Gerçek o.
Burada bir şey daha evet. Var. Benim aklıma hep o takılıyor fenomen dediğim
o zaman usa gerek kalmıyor şey için. Gerçeklik için.
Fenomen olduğu gibi orada aldığı şey ama esas önemli bizim hani fenomenin o da mı yok? Fenomen öznel olan değil mi?
Fenomen kendini kendisinde gösterendir.
Kendini kendisinde gösteren kime gösteren?
Özneyi.
Özneyi yani, gösteriyor her seferinde.
Bak, özne görüngü, sürece... bir saniye, şunları dikkate alabilirsin. Görüngü ve görünüşün kendileri değişik yollarda fenomende temellenirler.
Bu görüngü ve fenomeni de
ayırıyor. Görüngü, fenomende temellenen bir şey. Fenomen daha temel. Evet. Fenomen her şeyin temeli.
Fenomen nesnel burada, değil mi? Heidegger'de.
Sanki.
Görüngü nesnel olmayan taraf.
Görüngüyle fazla ilgilenmiyor. Hı hı. Yani görüngü fenomenle
temellenmesi lazım ki bilimine nesne yani
fenomeni şey yap, zemin yap.
İşte o fenomeni anlamak bile güç benim için oradaki fenomenin ne olduğunu.
Buna göre fenomenler hiçbir zaman görüngüler değildirler. Gerçi her görüngü fenomenlere bağlı olsa da fenomen kavramı şimdi burada fenomenoloji Faine Menon'dan geliyor diyor. Phainomenon, kendini göstermek demek. Bu diyor şeyden gelir, phainestai'den gelir diyor. Kendini göstermek anlamına gelir.
Bu etimolojilere de çok takılıyor.
Evet. Buna göre phainomenon, kendini gösteren, açıkta olan demektir. Phainestai'nin, yani Yunanca phainestai'nin kendisi Faino'dan bir orta türetmedir. Bu bir Yunan gramerine göre, yani Phainestain'in kendisi de Faino'dan bir türetmemiş, daha bir köke iniyor ve gün ışığına çıkarmak, ışığa getirmek demektir. Faino, değil mi? Faino demek. Faino sözcüğü fa köküne aittir. Fos, yaklaştık mı? Phobos, Phobe, hayır Yunanca, ışık.
Ha, fotos.
Fotos, foto, Phobos. Fos, ışık demek, parlak olan anlamına geliyor.
Görünmeyle.
Öyleyse fenomen anlatımının imlemi olarak kendini kendinde gösterene açıkta olarak sarılmak gerekir. O zaman fenomena ya da fenomenler bu çoğu, gün ışığında yatanların ya da ışığa getirilebilenlerin toplamıdır. Yunanların zaman zaman yalın olarak to onta, to onta da var olan şey. Bir de özdeşleştirdikleri şey. Yani burada şey, Yunanlılar bunu varlıkla özdeşleştiriyorlar. Dolayısıyla gerçeklik şeyden geliyor. Kendini göstermek. Şimdi bu neden böyle? Husserl bilinci başlangıç noktası olarak kalıyor. Özneyi. Bilinç genel. Biraz ayrıştırdığımız zaman bilincin içeriğinin aslında fenomenal olduğunu şey yapıyoruz. Görüyoruz. Yani o da biraz şey çıkarsama, düşünülmesi gereken ve sorgulanması gereken bir çıkarsama ama bilinçten başlıyorsa bir felsefi sistem, o zaman Hegel'in görüngü bilimde yaptığı şeyi hatırlayalım. Görüngü bilim, bilincin kendisinin bir çözümlemesi. Yani bilincin içeriği, en azından zamansal içeriği, uzayda ve zamandaki içeriği şey değil, kavramsal bir içerik değil ama fenomenal bir içerik. Ve Husserl'in bilinçle başlaması, yani Husserl konusunda Heidegger çok daha popüler. Çünkü Husserl bir yerde yarım bıraktı şeyi, işi ve onu Heidegger biraz daha açındırdı. Heidegger'in bilinçle, yani bilinçle başlayan bir sistem, felsefi felsefe diyeceğiz çünkü kavramlarla çalışıyorlar. Doğal olarak şeye geçecek, fenomene geçecek. Çünkü oradaki bütün varlık, bütün ontoloji bilince dayanıyor. Bilince dayanıyor. Hegel'de bilinç, bilincin içeriği geçici, sonlu. Yani düşülecek ve silinecek olan bir şey. Fenomenolojistlerde öyle değil. Orada bilincin içeriği özel olan, ilk olan, temel olan, başlangıç olan ve her şeye dayanak olan. O yüzden
nihai olandı çünkü üst yok, sonrası yok yani.
Şimdi eğer sen onu içerik olarak alıyorsan, tabii yani fenomeni içerik olarak alıyorsan, onu usta bağdaştıramazsın ve silmek zorundasın. Ve siliyor.
Yani zaman içinde değişiyor.
Evet, yani varlığı zamana ve uzaya bağladığın zaman bütün bu şeyi, logosu ve metafizik siliniyor. Soyut düşünce, öznellik vesaire siniliyor. Yani aslında her şey öznellik oluyor. Çünkü bilincin kendisini öznellik olarak görürsek. Ama bir fenomenolojistin ya da Heidegger'in nasıl düşündüğünü, yani onun empatisini yapmamız gerekiyor. Onun sistemini anlamak için. Eleştirmek şey, kolay. Çünkü şey, yani bütün sistem yanlış. Onun için dedim ya, us adına yapılan en büyük gaflardan birisi, en büyük saçmalıklardan birisi. Ama insanlar şey, belli bir psikolojiyle var olan bilinç biçimleri bu tür şeylere daha, yöneliyorlar.
Daha kolay değil mi? Daha kolay bir biçim
seçim. Kolay.
Felsefecilerin bir kısmı
yok. Hiçbir zorluk yok. Yani evet. Her şey gerçekte göründüğü gibidir diyen bir felsefe, felsefe olmaktan çıkıyor zaten.
Evet.
Dolayısıyla sonsuz ölçüde kolay. Yani eğer gerçeği ben sadece görüngüden alıyorsam, bir şey kendini dolaysızca gösteriyorsa, o zaman o için ya o için uğraşmaya gerek yok. Tabii bu örneğin bu son söylediğimi bloke etmek için fenomeni ve görüngüyü ayırıyor birbirinden.
Yalnız dille değil gözle de bahsediyor.
Evet. Ya yani ben de o yüzden ön sözünde şey dedim. Bu fenomenoloji öğrenmek için Heidegger'in metnine, gerçi Almanca ama yine de bakmak yeterli dedim.
Evet.
Biyolojik
felsefe yapıyor. İyi, dinleyen aslında eski anlayan
o zaman anlayan oldu ve düzelttiler. Hayır, yok öyle şey. Onlar size
öyle. Öyle mi? Kesinlikle.
Hoşçakalın. Tanıdığınız için.